Ayrım 46, Sakatlık Çalışmaları, sayfa 501, bölüm 19, Kimlik Siyasetinin Sonu ve Dismodernizmin Başlangıcı, İstikrarsız bir Kategori Olarak Sakatlık Üzerine, Leonard J. Davis. Siyah adamın bedenine hapsolduğu anlar vardır. Şimdi kendisine ve bedenine dair bilince sahip olan, özne ve nesne diyalektiğine erişmiş olan bir varlık için, beden artık bilinç yapısının bir nedeni değildir, bir bilinç nesnesi haline gelmiştir. Merleau-Ponty'den aktaran Frantz Fanon. Siyah deri, beyaz maskeler. Zaman zaman kimliğin görece basit sayıldığı, insanın beyaz ya da siyah, erkek ya da dişi olduğunu, kızılderili olup olmadığını söylemenin mümkün olduğu zamanlara nostaljiyle bakarız. Bir zamanlar The Autobiography of an Ex-Colored Man'de James Weldon Johnson'ın, anlatıcısının annesine sorduğu "Sen beyaz mısın?" sorusuna "Hayır, ben beyaz değilim" gibi net bir cevap vermek mümkün olmuş olabilir. Ama ırk, toplumsal cinsiyet ya da cinsel yönelim üzerinden kimlik meselesi özellikle de Amerika'da eskisinden daha muğlak, belirsiz ve pürüzlü hale geldi. Dolayısıyla sakat kimliği meselesi de anlaşılması güç alanlara girmeye başladı. Sakat kimliği meselesini bulanıklaştırma fikrini tartışırken, önde gelen sakatlık araştırmacılarından biri bana bu düşünce hattını takip etmememi tavsiye etti. Sakat kimliğini dağıtmaya henüz hazır değiliz. Bu kimliği daha yeni yeni oluşturmaya başlıyoruz. İnsanın bağlamak isteyebileceği stratejik bir kimlik politikası türü olduğunu, özellikle de akademik ya da siyasal bir hareketin başlangıcında, kabul etsem de kimlik siyasetinde bugünkü sismik kaymaları görmezden gelmenin de aynı derecede kötü olacağını ve yakın gelecekte büyük bir istikrarsızlığa yol açabileceğini düşünüyorum. Eğer sakatlık incelemeleri mevcut entelektüel momenti göz ardı ederse ve köhnemiş modelleri kullanarak ilerlerse, konunun incelenmesine yönelik temele, bizzat kendi önermelerinin alakasız, baştan sağma ve bunun gibi görünmesi neden olarak zarar verebilir. Aslında ırk, sınıf, toplumsal cinsiyet, cinsel tercih ve benzeri şeylerin aksine, sakatlığın görece yeni bir kategori olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Bu kategori, uzun zamandır var olmasına karşın, bir siyasal ve kültürel oluşum olarak mevcut biçimiyle, yalnızca 1970'lerden beri vardır ve görünürlüğü 1980'lerin sonundan beri artmıştır. Sakatlık etrafındaki siyasal ve akademik hareket olsa olsa birinci ya da ikinci dalga bir girişimdir. Her mücadelenin ilk dalgası büyük oranda baskı tarafından oluşturulmuş toplumsal tanımlara karşı kimliğin oturtulmasını içerir. Bu ilk aşamada kimlik, ister siyahlık, ister geylik, ister sağırlık olsun, baskıcı rejimin kullandığı olumsuz tanımlara karşı varlığını kabul ettirir, normalleştirilir, olumlulaştırılır. Mesela siyah güzeldir, gey gururu ve sağır güç, eskiden aşağılayıcı olan bir söylemin yeniden sahiplenilmesi olarak görülebilir. İlk aşama aynı zamanda güçlerin bir araya getirilmesini, ortak siyasal erekler ve grup dayanışması oluşturma konusunda uzlaşıma varılmasını ima eder ve buna temel hakların ve çeşitli ayrımcılıklara ve dışlamalara karşı yasakların yerleştirilmesi gündeminin zımnen onanması eşlik eder. İkinci dalgada kimlik grubu içindeki yeni bir kuşak, artık modellerin oturmuş olduğu bir ortamda büyümüş olanlar, mücadelelerini ve inceleme konularını yeniden tanımlamaya başlarlar. Artık grup dayanışması peşinde koşmazlar, zira sağlam bir kimlik fikrine sahiptirler. İkinci dalgada hareketin başını çekenler kendilerini inceleme, grup içinde çeşitlilik bulma ve kimliği daha nüanslı ve karmaşık şekillerde yeniden tanımlama mücadelesi konusunda rahattırlar. Bu aşama grup içinde çoğu zaman birlikten ziyade bir çatışmaya yol açacaktır. Bunu en çarpıcı şekliyle Judith Butler gibi ikinci dalga düşünürlerin en başta hareketi bir araya getiren ilk özcü mevhumları eleştirdikleri feminist harekette gördük. Çatışma bu aşamada eskiden grubun ortaya çıkabilmesini ve önceki baskıcı kategorileştirme ve muameleye direnilebilmesini sağlayacak bir birleşik cepheyi korumak adına bastırılmış olan farklılıkların ürünü olarak ortaya çıkabilir. Sakatlık çalışmaları belirttiğim üzere görece yeni bir inceleme alanıdır. İlk savunucuları 1970'lerde ve 1980'lerde ortaya çıkmıştır. İkinci dalga sakatlık çalışmalarının ise 1990'larda ortaya çıktığını görüyoruz. Gerek birinci dalga gerekse de ikinci dalganın sakatlığı olan kişiler ya da sağır kişiler olarak bilinen belirgin ve açık bir varlık mevhumunu korumaya ilgisi çok fazlaydı. Sakatlığı olan kişiler örneğinde eskiden dağınıklığın olduğu yerde bir kolektivite yaratmak amaçlanıyordu. Çünkü bu kişiler eskiden sakat kimliğiyle özdeşleşmiyorlardı. Yeti eğitimlerine dair tıbbi tanımlar farklı hasta grupları arasında birlik yaratma ihtiyacı ile geliştirilmemişti. Tekerlekli sandalye kullanıcıları kronik yorgunluk sendromu olanlarla ya da sağırlarla ortak bir yönleri olduğunu düşünmüyorlardı. Amerikan bireysellik ve kişisel başarı etiği dikkate alındığında, sakatlığı olan kişilerin diğer insanların özürleriyle kendilerini özdeşleştirmeleri pek de mümkün değildi. Daha ziyade kişisel gelişime ya da tedavi, protez veya tıbbi müdahaleler yoluyla normalleşmeye ve veya hastalığın üstesinden gelinmesine vurgu yapılıyordu. Vietnam Savaşı'ndan gazilerin dönmesiyle birlikte, sakatlığı olan kişiler için medeni haklar etrafında bir hareket ortaya çıktı ve bu süreç nihayetinde 1990 yılında Amerikan Engeller Yasası ile taçlandı. Sakatlık eylemciliği, bilinci ve sakatlık çalışmaları ancak yeni bin yılın başında yerli yerine oturmuştur ama bu yasanın birçok kısmı mahkemelerde ve yasa yapımı süreçlerinde çiğnenmektedir. Bu konuda daha fazlası için bakınız Berkeley Journal of Employment and Labor Law 22 2000 özel sayısı ve ayrıca Francis ve Silvers 2000. Öncelikle tarihin tekerrür ettiği şeklindeki bariz hususa dikkat çekmek isteyebiliriz. Marx'ın Fransa'daki başarısız devrim için dediği gibi, insanlar siyasal hareketleri oluştururken genellikle eski hareketleri model alırlar. Sakatlığı olan kişiler için medeni haklar modeli, önceki hayırseverlik modelinden ve tıbbi modelden daha ilerici ve daha iyi olarak görülüyordu. Öncesinde sakatlığı olan kişiler ya yoksul, ya kilisenin inayetine muhtaç çaresiz insanlar ya da modern tıbbi işlemlerin sunduğu ıslaha muhtaç hastalık mahkumları olarak görülüyorlardı. Afrikalı Amerikalıların mücadelelerinden feyz alan medeni haklar modeli daha iyi bir paradigma sunuyor gibi görünüyordu. Bu perspektifte sakatlığı olan kişiler Tanrı'nın gazabına uğramış veya hastalık mağduru olarak değil de egemen sağlamcı çoğunluk tarafından haklarından mahrum bırakılmış azınlıktaki yurttaşlar olarak görülmüşlerdir. Bu modelin yanında bir de sakatlığı insana doğuştan gelen bir şey olarak değil, inşa edilmiş bir kategori olarak gören sosyal model vardı. Bu sosyal model, yeti eğitimi, impairment ile sakatlık, disability arasında ayrım yapan ve sık sık İngiliz modeli diye adlandırılan modelle diyalog halindedir. Yeti eğitimi, bir kolunun ya da bacağının olmaması gibi fiziksel bir olgudur. Sakatlık ise, bir yeti eğitimini erişim engelleri yaratarak olumsuza dönüştüren toplumsal süreçtir. Bu ayrımın en bariz örneği tekerlekli sandalye kullanıcılarıdır. Onların hareketlerini sınırlayan yeti eğitimleri vardır ama rampa, asansör ya da otomatik kapı olmayan ortamlarda bulunmadıkları sürece sakat değildirler. Azınlık ve veya sosyal model sıkı durduğu sürece bu model gayet iyi ya da en azından medeni haklar modeli kadar iyi işliyor görünüyordu. Sonra postmodernlik çıka geldi. Postmodern eleştiri, büyük birleştirici kuramları istikrarsızlaştıran, birleştirme, bütünler yaratma, temeller atma arzularını sorunlu hale getiren bir eleştiridir. Kültür savaşları, bilim savaşları ve diğer savaşlar hakkında yazılıp söylenenler hakkında arşivler dolusu malzeme bulunabilir. Kimlik bakımından ilginç ve kafa karıştırıcı bir sonuç ortaya çıkmıştır. Postmodern yapı bozumcu saldırının görece meydan okuyamadığı alanlardan biri grup kimliği mevhumuydu. Gerçekten de postmodern dönem çok kültürlülüğün bollaştığı bir dönemdir. Hemen her bilgi temelinin sloganlarına saldırılabilirdi. Ama örneğin Afrikalı Amerikalı kadın ya da gay olarak var olma mevhumuna asla saldırılamazdı. Böyle bir saldırı ezilen ötekiler kategorilerini yaratmış olan baskıcı sistemin parçası olmak anlamına gelirdi. Romanın, bilimin hatta fiziğin bütünlüğünü sorgulayabilirsiniz ama insanın kadın olma, beyaz derili olmama ya da queer olma hakkını sorgulayamazsınız. Bu dürengen kimlik mevhumu dikkate alındığında, sakatlık mevhumu gayet haklı olarak sakatlığı çok kültürlü yelpazenin bir parçası haline getirmeyi istedi. Tüm kimlikler aynı çatı altında toplanacaksa, sakatlıkta belli bir ezilen azınlığı temsil etmesi bakımından akademik ve kültürel dayanışmanın parçası olmalıydı. Fakat o güçlü kimlik ve kimlik siyaseti mevhumunun içinde yapı bozumcu bir düşünce solucanı kendi asalak yaşamına başladı. Bu solucan özcülüğü hedef almıştı. Nasıl kimse kaba Marksist olmak istemezse, aynı şekilde hiç kimse de özcü olmak istemiyordu. Özcüler, bir sözcüğü duymaya başladıktan kısa süre sonra sayıları giderek azaldı. Biraz daha safça şunu iddia etmek suçlanıyorlardı. Bir kadın ya da etnik azınlık olmak bir şekilde bedene kök salmıştır. Kimlik bedene bağlıydı, bedene yazılıydı. Bu indirgemeci modelden çıkış yolu beden ve beden etrafındaki kimliklerin toplumsal olarak inşa edildiğini ve edimsel olduğunu söylemekti. Öyleyse postmodernizmin bütünden kaçınırken çok kültürlü gökkuşağını andıran kimlikler şeklinde bütünü oluşturan parçaların toplamını kabul edebilmişti. Kimlik ve sakatlığın bu veçesini Bending Over Backwards, Disability, Dismodernism and Other Difficult Positions'ın 5. bölümünde daha fazla irdelemiştim. New York, New York University Press, 2002. Toplumsal inşacılık ve edimsellik, özcülük solucanının yol açtığı sorundan kurtuluş sunuyor görünse de, aynı zamanda kimlik mevhumları yaratma konusunda ciddi sorunlar yarattı. Hacking, 1999. Eğer tüm kimlikler toplumsal olarak inşa edilmiş ya da edimsel ise, orada bir çekirdek kimlik var mıdır? Ya da bir ora var mıdır? Sakatlık bize bu ikilemlerden bazılarını yeniden düşünme yolu sunar ama bunun için kanımca sakatlık kimliğini yeniden incelemeyi ve bunu korkmadan bir bilme tarzını en başa soruyor olabileceğimiz tereddüdüne düşmeden yapmaya ihtiyacımız var. Irk, toplumsal cinsiyet ve cinsel yönelimde olduğu gibi büyük bir yeniden incelemenin ortasındayız. Sakatlık en son ortaya çıkan kimlik grubu olarak değişikliğe ya da kimlik konusundaki değişen düşüncelere en az direniş gösteren gruptur belki de. Ve öne süreceğim gibi en önemlisi sakatlığın diğer kimlikleri birbirine bağlayan ve benim dismodernizm diye adlandırmak istediğim şeyle postmodernizmi ikame eden kimlik olabilmesidir. Bana göre sakatlık birçok nedenden ötürü postmodern özne konumu olarak görülebilir. Ama benim burada odaklanmak istediğim neden diğer söylemlerin ırk, toplumsal cinsiyet ve cinsellik gibi 19. yüzyılın ortasında başlaması ve bunun insanlara dair bilimsel incelemelerin tam da aynı dönemde ortaya çıkmasından kaynaklanmasıdır. Tüm bu incelemelerin kilit birleştirici noktası öjeninin gelişimiydi. Bu hususu başka yerde vurgulamıştım. Daha fazla izah için bakınız Davis 1995. Öjeni insan ırkının iyileştirilebilmesi imkanını, sorunu insanların ve onların sorunlu davranışlarının azaltılmasında görüyordu. Bu insanlar açıkça gerizekalılık ve dejenerasyon, kadınlar, siyahlar, eşcinseller ve işçi sınıfı başlıkları altında toplanıyorlardı. Tüm bunlar sakatlık kategorileri olarak değerlendiriliyordu. Oysa bugün bunların hiçbirini birbirleriyle bu şekilde ilişkili olarak görmüyoruz. Gerçekten de baskıcı kategorilerin bu tıbbileştirilmiş, bilimselleştirilmiş söylemler yoluyla bilimsel icazet aldığını ve birçok durumda bu incelemeler yoluyla özgür kategorilerin oluşturulduğunu söyleyebiliriz. Postmodernlik ve bilim bugün bize bu kategorilerden birçoğunu dağıtacak çözücüyü sunmaktadır. Irk alanında örneğin öjenideki anlamıyla ırk diye bir şeyin olmadığını, bunun genetik bir temeli olmadığını biliyoruz. Bu zamana kadar DNA analizi yoluyla bir insanın belli bir ırka mensup olduğunu saptayan çıkmadı. Aslında DNA analizi bize fizyolojik anlamda ırk kategorisinin var olmadığını söyler. Dahası DNA analizi bize ırk diye adlandırılmış grup içinde tüm insan geni havuzundakinden daha fazla farklılık olduğunu anlatır. Öyle ki kaç tane ırk olduğunu söyleyebilecek kimse yoktur ve fenotipler arasındaki ince ayrımlar kategorik ırksal kimlikler mevhumunun daha da parçalanma eğilimindedir. İnsan genomu projesi bizi insan yapan yaklaşık 3.2 milyar nükleotit çifti zincirinin kesin bir haritasını çıkarma fırsatı sunmuştur. Ama bu proje cevapladığından çok daha fazla soruyu gündeme getirmiştir. Örneğin insan genomundaki gen sayısının görece az olması bilimcilerin kafasını karıştırıyor. Eskiden insanların yaklaşık 100 bin geninin olduğu düşünülüyordu ama araştırmaların sonucunda yalnızca 30 bin olduğu anlaşıldı ki bu sayı Homo sapiens'i genetik karmaşıklığı bakımından 25 bin geni olan hardal bitkisiyle aynı düzeye getirir. Bir genin yerini bulmak için iyi DNA'yı çöp DNA'dan ayırmamız gerektiği sorununu tamamen bir kenara bırakalım. İyi DNA'yı etkileme konusunda çöp DNA'nın da bir rol oynayabileceği bilimciler arasında genel anlamda kabul görmektedir. Böylece genetik bilimi ruh hallerine, astrolojik nedenlere ve bunun gibi dayalı etkiye gerek duyan diğer açıklayıcı sistemlere benzemeye başlamaktadır. Öyle ki insan özellikleri çok genlidir birbiriyle ve diğer süreçlerle koordinasyon halinde çalışan birkaç farklı gen içerir. Daha can sıkıcı ama az bilinen bir gerçek ise genomu inceleyen iki grubun özel bir işletme olan Celera grubu ile hükümetin finanse ettiği akademik merkezler konsorsiyumu. Üzerinde ortaklaştıkları yalnızca 15 bin gen olmasıdır. İki analizde örtüşmeyen 15 bin gen daha vardır. Bonney ve Reimer 2001. Bu genlerin gerçek olup olmadığı konusunda ciddi şüpheler vardır. Konuyla daha ilintili olarak ırkın genetikle ilişkisi konusunda önemli bir kafa karışıklığı vardır. Bir yandan bir ya da iki bireyin DNA'sından alınarak haritası çıkartılmış insan genomunun tüm insanlarda aynı olduğu söyleniyor. Ayrıca genetik yapımızda görece çok az çeşitlilik olduğu da söyleniyor. Ama aynı zamanda çeşitli ırkların ve etnik grupların sakatlık, kusur ve hastalık için farklı genetik belirteçleri olduğu da belirtiliyor. Bu çelişki çok az irdelenmiştir ve meseleyi ele alanlar genetiği ırksallaştırdıkları için eleştirilmişlerdir. Olsen, 2001. Kafa karışıklığın merkezinde ırk kategorisi vardır. Eğer bir yandan ırkın varlığını doğrulamanın genetik bir yolu olmadığını söyler, diğer yandan belli ırksal grupları incelediğimizi ve belli bir gen bulma şansımızın daha yüksek olduğunu anlaşıldığını söylersek, o zaman bilimsel kategorilerimizi gerçekten karman çorman etmiş oluruz. Zuberi 2001. Genetik düzeyden geri adım atıp kimlik sorunlarını hücre düzeyinde araştırmak isteyebiliriz. Burada, laboratuvarlarda ve okullarda ölümsüz hücre hattı denen ve bugün kök hücre araştırmaları için geliştirilen hatlara oldukça benzer bir hatta sıkça kullanılan HeLa hücrelerini inceleyebiliriz. Bu hücrelerin tamamı 1951'de serviks kanserinden ölen Henrietta Lacks adında Afrikalı, Amerikalı bir kadından alınmıştır. Hücreler Bayan Lacks'in izni olmadan alınmıştı ve her an her yerde bulunacak kadar yaygın hale gelmişti. Bu tartışmanın bakış açısından hücrelerin evrensel olduğu varsayılıyordu ta ki 1967'de Stanley Gardner adında bir genetikçi HeLa hücrelerinin en az 18 başka hücre hattına bulaştığını söyleyene kadar. Bunu kırmızı kan hücreleri üretiminde bir faktör olan G6PD'nin glukoz 6 fosfat dehidrogenaz izine tüm bu hatlarda rastlandığı ve bu enzim türünün yalnızca zencilerde bulunduğu konusunda ısrar ederek belirlemişti. Irk siyasetiyle ilişkili olarak HeLa hücrelerine dair en eksiksiz inceleme için bakınız Landaker 2000. Dolayısıyla genetik araştırmanın ilk döneminde öncesinde evrensel olan hücreler hücre düzeyinde ırksallaştırılmıştı. Ama hücre düzeyinde ırkın varlığı artık mümkün değildir ya da konu dışıdır. Özgür bir ırk grubuna ait olduğu düşünülen belirteçler bu tanımlayıcı amaç açısından hiçbir geçerlilik taşımazlar. Irk meselesi bir doğum uzmanının bir kadının rahmine yalnızca kendi döllenmiş embriyosunu değil, başka bir çiftinkini de yerleştirdiği yakın tarihli bir çırpılmış yumurta bakkası olan tüp bebek uygulamasıyla da karmaşıklaştırılmıştır. Doğan çocuklar biri beyaz, diğeri siyah ikizlerdi. Gardner 2001. Üreme teknolojilerinin bu tür komplikasyonları kuşkusuz ebeveynlerin ve doktorların yaptıkları, kasıtlı ya da kasıtsız başka türde tercihlere yol açacak bir ırk ve hatta cinsiyet kimliği daha da karmaşıklaşacaktır. Dorothy Robertson 1996 dikkat çektiği gibi doğum öncesi teknoloji hala ırkçı ayrımcılığın oldukça yoğun olduğu bir alandır. Nihayetinde kontrollü karışık ırk alanı sorgulanmaya başlanmıştır. Nüfus sayımlarında çok ırklı kimlik tanımlarının yasaklanmış olmasına artık karşı çıkılıyor. Tek ırklı sayım yapmanın gerisinde son derece siyasallaşmış ve taktiksel bir alan yatar. Bu alanda ezilen gruplar anlaşılır şekilde bütünleşmiş bir özne yaratarak mağduriyetlerini tazmin etmişler, aynı zamanda güç kazanmışlardır. Nüfus sayımlarının bir karma ırk nitelendirmesine izin verdiği yerde ırkın istatistiksel kalesi kuşkulu sonuçlarla zayıflayacaktır. Toplumsal cinsiyet alanında da önceden sabit olan kategorilerde kafa karışıklıkları olduğunu görüyoruz. Bir trans haklar kültürüne bugün çok daha fazla izin veriliyor, trans olma hakkı için aktif mücadele yürütülüyor. Erkek-kadın şeklindeki bariz ikili karşıtlıklar, irade, ameliyat ve tıbbi ilaç kullanımı sayesinde karmaşıklaşıyor. Eskiden hermafrodit olarak bilinen interseksüeller belli bir cinsiyet kazandırılmak için doğdukları dönemde ameliyat ediliyorlardı. Bu hamleye şimdi yetişkin interseksüeller tarafından karşı çıkılıyor. Bazıları kendilerine yanlış cinsiyet verildiğini düşünürken bazıları belirsiz kalmayı tercih ederdik diye düşünüyor. Transseksüeller şimdi bir toplumsal cinsiyet süreminde çeşitli konumlar işgal ediyorlar, yerlerini kıyafetleriyle ya da tarzla alakalı diğer tercihleriyle, cerrahi düzeltmelerle ve hormon tedavisiyle belirliyorlar. Genetik düzlemde bile genetik açıdan erkek olan kadınlar ve genetik açıdan kadın olan erkekler doğal bir olgudur. Toplumsal cinsiyete dair belirlenimler, Turner sendromu ya da Klinefelter sendromu söz konusu olduğunda sırasıyla bastırılıyor veya güçlendiriliyor. Böylece genetik belirteçler beklenen cinsel fenotipleri ortaya çıkarmıyor. Bu konu hakkında daha fazla bilgi için bakınız Feinberg 1996, ayrıca Beale 2001. Aynı şekilde etnisite de giderek sorunlu bir şey olarak görülüyor. Gerçekten de Benedict Anderson gibi yazarlar, ulus fikrinin etnisitelerin bastırılmasıyla oluşturulduğunu göstermişlerdir. Bu etnisiteler yeni ulusal bilinçler oluşturabildiği halde, Steven Steinberg, etnisitenin yalnızca bir kuşak kadar geri gittiğini ve tüm yurttaşların o kuşaktan sonra Amerikalı olacağını, tutunacak yalnızca beslenme tercihlerinin ya da etnik kökenlerini anlatan diğer kıyafet ve donanımların ince örtüsünün kaldığını iddia eder. Steinberg 2001. kimlik siyasetinin tepe noktasında olduğu dönemde kendiliğin tanımlanması konusunda büyük etkiye sahip olan cinsel yönelim, şu an birçokları tarafından queer incelemeleri başlığı altında sorgulanıyor. Bir zamanlar cinsel partner tercihi kimin ne olduğunu gay, lezbiyen, heteroseksüel ya da biseksüel anlatırken, şimdi sınırların birbirine geçtiği bir çağda cinsel yönelim tuhaf derecede çılgınca bir hale gelmiştir. Özellikle de trans siyasetinin ortaya çıkışıyla birlikte. Erkekten kadına transseksüel birin, kendisini kadın olarak tanımlayan biriyle evlendiğinde bu ilişkiye lezbiyen ilişki denir mi? Eğer interseksüel bir kişi, erkek ya da kadın, birini veya bir başka interseksüeli partner olarak seçerse bu ilişkiyi nasıl tanımlamak gerekir? Bu tür durumlarda cinsel yönelim bir kişiyi her açıdan belirli bir kategori altında tanımlamaya yegane seçenek haline gelir. Cinsel tercih yerine cinsel yönelimin kullanılması kişinin kimliğinin ayrılmaz parçası olan bir şeyi işaret etmeye yarar. Bir gay geni olduğuna dair bazı iddialar ortaya atılmıştır ki bu iddia ispatlandığı takdirde gaylik meselesi bir şekilde çözülmüş olacaktır. Ama biz insan genomu projesinin gelişiminde genetiğin son karar merci olmadığını görüyoruz. İnsan yaşamının seyrini tek başına belirleyen bir gen yoktur. Şu anda bilim büyük oranda genetik projesine asılmış olsa da halen işleyen bir gen terapisi yoktur. Ayrıca yakın dönemdeki haritalandırmada genlerin sayısının düşük çıkması hikayeyi yalnızca genlerle açıklayamayacağımızı gösteriyor. Dahası genlerin hastalıkta rol oynadığının gösterildiği örneklerde bile mesela bir tür göğüs kanseri belirletici taşıyan Doğu Avrupa menşeli bir Yahudi kadın, bu tür kadınların neden yalnızca üçte birinin sonunda göğüs kanseri olduğunu açıklayan bir neden yoktur. Eğer genler bazen gen çılgını olarak adlandırılan bilimsel bir görkem sürecinde bize söylendiği gibi aslında karmaşık olmayan talimatlarsa, belirteçlerin sıklığı ile hastalığın ortaya çıkışı arasında birebir mütekabiliyet olacaktır. Nihayetinde özlü bir insan bedeni anlayışının temellerine karşı çıkılıyorsa, kimliğin toplumsal olarak inşa edildiği mevhumlarına da karşı çıkılıyor. Bu eleştirilerin en bütünlüklü olanı Ayn Hacking'in The Social Construction of What adlı eseridir. Hacking, en azından beni tatmin edecek şekilde toplumsal inşacılık fikrinin birçok açıdan çok yararlı olmakla birlikte kuramsal ve yöntemsel açıdan fevkalade yetersiz olduğunu gösterir. Ve raflardaki ömrünün sonuna geldiğini. Bir zamanlar şok edici ve cüretkarken, şimdi dünyadaki nesnelerin değişen hisler, kavramlar ve süreler tarihine sahip olduğunu söyleme yollarından birine dönüşmüştür. Walter Ben Michaels, Mart 2001'de Illinois Üniversitesi'nde sunduğu bir tebliğde şöyle demişti. Biyolojik bir temeli olmadığını kabul ettiğimiz takdirde ırkın toplumsal bir inşa olduğunu söylemek nasıl bir anlam taşır? Marcus şöyle bir örnek verir. Tek boynuzların varlığı ile ilgili bilimsel bir temel olmadığını kabul ettiğimiz takdirde tek boynuzunun toplumsal inşası hakkında konuşalım demenin bir anlamı olur mu? Dolayısıyla bu düşünce çizgisini takip eder ve önde gelen kimlik eleştirmenleriyle saplarımızı birleştirirsek kendimizi kimlik siyaseti ve incelemeleri bakımından bir bataklık içinde buluruz. Bu kavramsal çıkmazdan kurtulmanın çeşitli yolları vardır. X'in gerçekten de var olduğu, insanların X oldukları için geçmişte ve bugün ısrap çektikleri şeklinde hiddetli bir karşı çıkış sergilenebilir. Dolayısıyla kuramsal açıdan X olmanın hiçbir temeli bulunmasa da yine de çok sayıda insan X'tir ve şimdi bile böyle olmaktan ötürü ısrap içindedir. Ya da X'in biyolojik varoluşunu hiç kimse kanıtlayamamış olsa da bir gün kanıtlanabileceği iddia edilebilir. O zaman ile şimdi arasındaki boşlukta X olma fikrine tutunmalıyız. Ya da X'in varoluşunun kanıtı olmamasına rağmen insan bu kimliğe tutunmak ister çünkü sonuçta bu o insanın kimliğidir de diyebiliriz. Son olarak X'in biyolojik açıdan geçerli bir kimlik olmadığını bildiğimizi ama stratejik nedenlerle bu kategoriyi korumak için hareket etmemiz gerektiğini, zira ancak bu kategorinin sözde varlığı sayesinde ayrımcılığa maruz kalmış olan gruplara yarar sağlayacak yasalar geçirebileceğimizi söyleyebiliriz. Tüm bu görüşler değerlidir ama mantıksal açıdan pek de savunulabilir oldukları söylenemez. Sırf geçmişte insanlar nüfusun bir kısmını sömürebilmek adına böyle bir kategori yarattılar diye bir varlık kategorisini sürdürme fikri anlamsızdır. O kategorideki insanların çektikleri sıkıntıları temel alarak o kategoriyi hatırlamak istediğimizi söylemek anlamlıdır ama hatırlamak o kimliği devam ettirme biçimini almak zorunda mıdır? Bakınız, Brown 1995. Kimliği yeniden yaratma girişimleri bile kaçınılmaz olarak ilkin baskıyı yaratmak için kullanılan kategorilere dayanma sonucuna varacaktır. Son olarak, stratejik özcülük birkaç kusurlu önermeye dayalıdır ki bunların başında şüphelerimizi gizli tutabileceğimiz, böylece yasa koyucuların ve genel olarak halkın farkına varamayacağı fikri vardır. İmparatorun yeni kıyafetleri yaklaşımı tüm taraflar için mütenezzildir, savunucuları da dahil. Burada bir an durup Wendy Brown'un tabiriyle bir yaralanma, injury durumu olarak sakatlık kavramını ele alalım. İnsan genomu projesinin merkezi sahiplerinden biri genetik kusurların yok edilmesidir. Bu argüman doğru ya da gerçek genomun hataları ya da yanlışları olmayan genom olduğu anlayışına dayalıdır. Orada bir yerde bir gök kubbe altında platonik insan genomu mevcuttur. Bu genom yanlışları olmadan doğru sırayla dizili harflerden oluşan bir kitap ya da metindir. Bu şekliyle aslında bir kutsal metindir ve onu doğru okumamız ile bir kökten dincinin kendi kutsal metninin şaşmaz olduğuna dair görüşü arasında bir fark yoktur. Fakat sorun şu ki, mevcut haliyle insan genomunu kusursuz hale getirmenin yolu tamirattan geçer. Transkripsiyon hataları metnin özgün kusursuzluğunu mahvetmiştir. Sorun tefsir ve yazman ile alakalıdır. Dolayısıyla genetik hastalıkları olan insanların doğum kusurları vardır, onlar kusurludur. Bu açıklama diğer birçoğu gibi kısmi ve hatta yüklüdür. Postmodern öncesi bir insan tanımına dayalıdır. Bütün, eksiksiz, kusursuz, kendinden menkul Pico della Mirandola, Descartes, Locke, Hume, Kant ve diğerlerinin neoklasik modelidir bu. Ama kistik fibrozis ya da hücre anemisini diğer tür kusursuz ve tam olan insanın kusurları olarak görürsek büyük bir hata yapmış olur muyuz? Bu tür genetik hastalıkları olan insanların ciddi şekilde tehlikede oldukları açıktır. İşlerinden çok azı, yaşlanana kadar hayatta kalabilecek, belki de hiçbiri kalamayacaktır. Hepsi sağlık sorunları yaşayacaktır. Hastalıklarını sağaltmak hem bu insanların hem de doktorlarının yararına olacaktır. Şu anda bu hastalıkların tedavisi olmadığına göre kusuru genetik tıp yoluyla ortadan kaldırabileceğimizi düşünmek mantıklı görünür. Dolayısıyla insanın bu genetik kusurları düzeltmeyi istemesi fazlasıyla mantıklıdır. Fakat doğum kusuru fikrinin dayandığı model bize doğrudan ve değişmeden öjenik insan bedeni modelinden gelmiştir. Zinde, normal, dejenere, zayıf, kusur ve kusurlu gibi sözcüklerin hepsi iç içe geçmiştir. Kökleri doğrudan 19. yüzyılın ortasında liminal eşiğine ulaşmış olan insanlara dair bilimsel incelemede saklıdır. Bugün öjeniyi açıkça reddediyoruz ve bunun esas nedeni Nazilerin negatif öjeniden, kusurluların insan ırkından doğrudan temizlenmeleri yararlanmış olmalarıdır. Bu bize o kadar korkunç görünüyor ki bu tabir artık kullanılmıyor. Ama ABD'deki ve İngiltere'deki örgütler öjeninin yerine Latince aynı kökten gelen genetik tabirini kullanmaya başladılar. Şimdi öjeni ya da genetik iki kanaldan yürütülüyor. Zaman zaman uygulanan doğum öncesi tarama ve bu zamana kadar insanlara uygulanmamış olan genetik mühendisliği. Her iki durumda da amaç insan soyunu ilerletmek ve genetik kusurları ortadan kaldırmaktır. İnsan genomu ve genetik sıralama projelerinin ortaya çıkışıyla birlikte gelişmiş bir sonuçla düzeltilebilecek tekil genlerin keşfedileceği yanılsaması vardır. Elbette tek gen hipotezi sorunu vardır ki bu sorun şu anda konuşmayı sağlayan tek bir gen olduğuna dair son iddia bağlamında ateşli bir şekilde tartışılmaktadır. Wade 2001. Birçok insan konuşma, cinsel yönelim ya da zeka gibi olguları açıklayacak tek bir gen ya da genetik nedensellik olamayacağını iddia edecektir. Dolayısıyla tek bir geni düzeltebileceğimiz önermesi başlı başına sorumludur. Ayrıca yanlış fikri de sorumludur. Yukarıda verdiğim kistik fibrozis ya da ortak hücre anemisi örneklerini ele alalım. Her ikisinin de genetik belirteci çekiniktir. Bu da demektir ki nüfusun büyük çoğunluğu zaten bu hastalıkların genetik bilgisini ya da genetik yanlış bilgisini taşımaktadır. Bu özelliği taşıyan insanların sıtmaya, ortak hücre anemisi örneğinde ve koleraya, kistik fibrozis örneğinde dirençli oldukları anlaşılmıştır. Diğer kusurların da pandemik hastalıklara karşı koruyucu olduğunu varsayarsak, bu tür kusurların basitçe ortadan kaldırılmasının şüpheli bir sonuç doğuracak olan karmaşık bir süreç olabileceğini görebiliriz. Burada tartıştığımız şey, genetik çeşitliliğin sağladığı kolektif korumaya karşı tekil bireylerde ortaya çıkan kusurlar algoritmasıdır. Ben birisini alıp ötekini verelim demiyorum ama evrimin bunu zaten yaptığını ve genlerimizde insanların ve hastalıkların tarihinin yer aldığını düşünüyorum. 46. ayrımın sonu, sayfa 510.